Garip Zamanlar'a hoş geldiniz. 2025'in ilk programını yaptık. Tam 11 yıldır devam eden maceramız durmadan devam ediyor. Bu programda
romanlardan, filmlerden ve bahususta ikonik yönetmen David Lynch'ten bahsettik.
Aynı zamanda Trump delisi ve Musk zevzeyini de konuştuk.
Trump zevzeyi.
Tamam, güzel oldu. Yani başarılıydı. Trump delisi.
2025, yani bu programa başladığımızda ben size deseydim, arkadaşlar 2025 yılında ilk kaydımızı yapacağız Ocak ayında. Sertaç mesela ne derdi bana? Merak ederim yani.
Abi kim öyle kim gala derdim sen 2025'e kadar.
Ya şimdi tatildi, yılbaşıydı, Noel babaydı derken hızlı bir giriş yaptık. Ben biraz yoruldum yani, böyle yorucu bir giriş yaptık 2025'e. En azından ben kendi adıma konuşayım. Ama önümüzdeki cuma günü, tabii biz bu kaydı bir pazar akşamı yapıyoruz şu anda. Birazcık da yarın iş var işte, haftanın başı falan, ama beni heyecanlandıran, böyle birazcık motive eden şey, ben işte önümüzdeki cuma günü yine bir tango vesilesiyle Bratislava'ya gidiyorum. Viyana'ya uçacağım. Oradan 45 dakikalık bir otobüs servisiyle Bratislava'ya. Dolayısıyla bu mesela bana bir heyecan veriyor. Bilmiyorum.
Vermesi
sizi,
lazım zaten.
Seyahatin güzel yanlarından bir tanesi de o galiba. Öncesi ve sonrası da var. Yani sonrası paylaşılan deneyimler. Öncesi de onun heyecanı. Her ne kadar ilk kez gitmese sanırım, ikisine de daha
ya,
önce gittim.
Yani Viyana'ya defaatle gittim. Bratislava'ya bu ikinci gidişim olacak. Ama tabii ben hani seyahat, gezmek amacıyla değil. Orada bir dans festivali, maratonu var. Oraya katılacağım.
Maraton için tabii şeylere, ısınmalara başlayacağım.
Önceden tabii arkadaşlar uzun vadeli. Öyle maraton iki gün için dans edeceğiz işte.
Maratona hazırlık olarak maraton koşmak iyidir derler. Burada bir maratona falan katıldın mı?
Yok. Burada maraton, tango maratonlara katıldık tabii ki canım.
Ama yani yakın öyle zamanda diyorum.
Tabii bilmeyenler için çok komik bir ifade, normaldir. Aslında şu demektir, bu 2-3 gün boyunca sabah akşam müzik çalar ve siz böyle maksimum dans edersiniz. Orada çünkü işte 250-300 kişi gelir dünyanın birçok yerinden. Ve orada non-stop bir overdose söz konusu.
Azami bir şekilde evet, dans. Evet. Güzel duyuluyor, güzel bence.
Siz 2025'e nasıl girdiniz? Nasıl gözükür? Yani böyle bir girdik baktık şimdi ilk ayına. İlk ayının yavaş yavaş sonuna bile geliyoruz. Diğerlerine benziyor mu yoksa?
Belki şeylerden konuşabiliriz. Bu projeksiyonlardan. Yani bazı projeksiyonlar biz de yaptık burada. Beklentiler ne olabilir falan. Bazıları görünmeye başladı. Tabii bizden bağımsız başkaları da bunları yaptı. Mesela söylenen bazı şeyler şimdiden, işte Donald Trump daha gelmeden onunla ilgili bazı şeyler daha netleşmeye başladı. İşte bu Çin'e, Avrupa Birliği'ne, Kanada'ya, Meksika'ya koyacağı gümrük vergileri. Her ne kadar ilk bazıları hepsine bir anda koymayacak, yüksek miktarda koymayacak falan, bunu yalanladı. Bu çıkmaya başladı. Hatta şeyi bekliyorlar, 2025'te olacak gibi. Yani sadece tabii bu Donald Trump'ın getirdiği belirsizlikten değil. Defalarca burada konuştuk. Avrupa'nın düşüşü her anlamda devam ediyor. Sadece siyasi anlamda değil. Bunlar birbiriyle bağlantılı zaten. İktisadi anlamda da. İşte Almanya'da, Almanya biliyorsunuz şeyleriyle temayüz etmiş, araba fabrikalarıyla. En köklü şirketlerin Volkswagen ilk defa Almanya'da fabrika kapattı. Daha önce bunun emsali yok. Ve bu beklentilerden dolayı bu yıl içerisinde dolarla euronun eşitlenmesi bekleniyor. Yani 1 dolar 1 euro olacak. Hatta 2026'da falan şey...
Bir dönem olduydu yakın geçmişte, hatırlar mısınız? Hı-hı. Yakaladıydı falan, evet. Sonra tekrar euro arayı açtı.
Bu defa tersine dönmesi falan da söz konusu. Şeyde, Avrupa'da işler iyi gitmiyor. Her bakımdan iyi gitmiyor. Sadece iktisadi anlamda değil. O 2026'ya damgasını vuracak gibi. Diğer belirsizlik zaten devam ediyor.
Hadi yavaş. 25.
25 evet. 26. Bir sene atladım arkadaşlar. Yani şey çok ilginç. O kadarını da beklemiyordu tabii. Adam belirsizlikleriyle şey, TikTok'u konuşuruz birazdan. Yayına başlamadan Kemal bahsetti. Biraz onu ele alabiliriz ama yani mesela Danimarka'dan Grönland'ı talep etmesi.
Panama'dan Meksika Körfezi'nin adını değiştirin.
Panama kanalını talep etmesi. Yani bunlar daha önce işte bir şeyde, komedi filminde görebileceğiniz olgulardı. Bunları yaşamaya başladık. Diğer yandan burada konuştuk, daha ondan daha metsup Elon Musk var. Yani Elon Musk işte şeylere, Nazilere gönderme yaparak paylaşımlar yapıyor.
Almanya'ya taktı, İngiltere'ye taktı, şimdi Avrupa'nın bütününe taktı. Yeni sloganı Make Europe Great Again, mega.
Ama tabii şey, ulusal devletlere dönerek, Avrupa Birliği'nin altını oyarak. Evet, işte evet. AfD'yi destekliyor, aleni bir şekilde, hatta onu şey yaptı, mülakat yaptı. Twitter,
AfD aşırı sağ bir siyasi parti Almanya'da. Evet,
tabii. Dolayısıyla şey...
Bu şey konusunda Musk'tan alayım ben de. Bir yorum dinledim onunla ilgili. Şey diyorlar. Evrende çok sever. Zaman zaman atıfta bulunur. Alice in Wonderland'da.
Bayılırım. En sevdiğim romandır.
Şey der. Kendi yarattığı tavşan deliğinin içine düştü Musk.
Süper iş.
Yani bu Twitter'da
analoji çok güzel.
Sadece şeyleri dinleyerek, yani kendine evet, benzer
echo chamber'ler.
Aynen o echo chamber'in içinde onları okuya okuya gaza geldi diyorlar. İte Starmer'a İngiltere'de savaş açtı.
İşçi Partisi
10-15 sene önce olan bir şeyden dolayı, yani zamanında başsavcıydı Starmer. Oradaki adamın yani şeyi yok, fazla bir sorumluluğu yok yani. Korkunç bir şeyler oldu ve üstünü falan kapatmaya çalıştılar. Yani bir terslik var orada ama üzerinden çok zaman geçti. Starmer'ın sorumluluğu çok sınırlı. Onları geri getirdi şimdi ve onun üzerinden sürekli vuruyor. Dediğiniz gibi Almanya'da AfD'yi destekliyor. Şeyde de İngiltere'de de bu Reform Party, Nigel Farage'ın çok ciddi para vermeyi planlardı ama sanırım Farage bile bunu teyit etmem lazım tabii. Bir sonrakinde gerekirse
onlar
teyit ederiz.
Onlar papaz oldu. Önce onu desteklerdi, sonra onu istememeye başladı.
Farage bunu istemedi çünkü. Evet. Yani o kadar sağa kaymak istemez. Çünkü belli ki onun taktiği muhafazakarlar zayıfladı. Ortada bir yerlere yerleştirmek ister kendini. Evet. Dolayısıyla da yani o bile Musk'la arasına mesafe koydu. Korkunç yani şey, bütün diğer milyonerler biat etti Trump'a. Bezos'tan zaten seçimden önce de konuştuyduk. Washington Post'un da
ne kadar takip ettiğiniz bilmiyorum. Twitter'da bazı siyasi partiler, kurumlar accountlarını kapatmaya başladı. Böyle bir
evet,
şey, protesto olarak.
Normal olarak ama işte...
Normal kullanıcılar da kampanya başlattılar.
İşte yani böyle seçimlere geçelim falan dediler ama.
Şey de çok kötü. Mark Zuckerberg de para akıtmaya başladılar hepsi işte Trump'a. Çok acayip bir dönem bekler bizi yani. Ben biraz önce Evren'e şey yaptım işte yavaş git 2026'da 2025 falan ama özellikle 2025 ve 26 çok ilginç olacak gibi görünür. 2026'da şöyle bir şey var. Oraya kadar şey görürler Trump'ı. Yani benim takip ettiklerim belki daha etkili olabileceği bir dönemdir. Ondan sonraki dönem 2026'da çünkü işte midterm'ler var. Amerika'daki işte ara dönem seçimleri. Amerika'da her iki senede bir seçim olur. Yanılmıyorsam temsilciler meclisinin tamamı değişir. Senato'nun da üçte biri değişir. İki yılda bir. Oradan sonra artık etkisi azalacak Trump'ın. Lame duck olacak. Çünkü tekrar seçilme durumu yok. Bir şeyleri dürtmezse o da ayrı bir tartışma.
Yani o iki dönem tartışma. Sınırını kaldırmazsa falan.
Evet. Ki yani uçmaz herhalde evet, o kadar. Ama uçabileceği de söyleniyordu öncesinde. Bilmem ne kadar şeydi yani.
Hatta şey işte veliaht olarak şeyi işaret etti Elon Musk ama onun da şöyle bir şeyi var. Anayasasına göre Amerika'nın başkanının Amerika'da
doğmaması. Aslında evet, işaret
bu Güney Amerika'da
etmedi. Çok ilginç. Bununla ilgili bir yorum okudum ya da dinledim. Birazcık onun Elon Musk'ın bu gücünden ve şanından ve şöhretinden galiba rahatsız da oldu.
Tabii.
Ve diyor ki güldü ha tahmin edin ne için olamaz. Çünkü Amerikan doğumlu değil ha diye bir yorum yaptı bir yerde.
Zaten bu tür adamlar uzun süre birlikte çalışamaz.
Zaten belli şeyler koyarlar. Yani bir sene ya gider ya gitmez diyorlar şey için. Musk için çok büyük şey başarı olur. Çünkü yani bir yerden sonra sıkılıyormuş Trump abimiz. Başka bir şey dinledim. Bu en kritik atamalardan bir tanesi bu savunma bakanı. Hexette neydi onu unuturum öyle tuhaf bir adı vardır. Onun için mesela yani işte bir yılı götürür mü götürmez mi tartışması var. Şöyle bir şey de var ama dedik ya işte tekrar seçilemez. Herkes de yerini yapmaya çalışır 2028 için. Yani kim olacak? Başkan yardımcısı Vance Bir tek onu kovamaz. Onun yeri garanti. Çünkü o seçildi. Ama diğerleri için hep kritik diyorlar. Ben fark etmediydim ama 5 şey değiştirmiş adam. Savunma Bakanı değiştirmiş. Bir önceki 4 yılında. Ve çok çok enteresan yani. İlk 4 yılda ilk yaptığı atamalar hep böyle yetişkin insanlardı. Yani bir şekilde kendini ispatlamış işte. Bu Matisse'di galiba ilk Savunma Bakanı. Gerçi onun lakabı Mad Dog'du. Yani ama çok şeydi. Yani böyle kariyeri olan biriydi. Dolayısıyla onu methederek falan atadı. Ondan sonra bir yerden sonra şutladı kendini ama söylemeye çalıştığım şu. Birincisinde daha fazla şeye ihtiyacı vardı. Yani kendi de beklemezdi başkan olmayı falan. Böyle bir anda kendini başkan buldu.
Anladım. Onaya ihtiyacı vardı. Onaya ihtiyacı vardı. Artık özgüveni yerine geldi.
Evet.
Artık ben yeterim. Diğerlerinin çok böyle kendini ispatlamış kişiler olmasına gerek yok. Çünkü diğerlerine ihtiyacım yok.
Benim seçeceklerim artık yani delidir melidir işte bu şey. Yani adamın sıfır yani işte şeyde savaşmış. Ama yani savunma bakanlığı yapabilecek kalibrede biri değil oraya atadığı.
Evet.
Ve tabii bir de şey var yani bir sürü böyle farklı farklı yerlerden insan atadı, farklı farklı görüşlerden insan atıyor. Ve şey derler işte nasıl bir şey olacak, nasıl bir şey çıkacak ortaya, yönetebilecek mi? Bir taraftan derler iyi olabilir yani çok iyiysen sen eğer hepsini dinlen, oradan en iyi politikayı seçen tabii. Ve şey yapan. Ama buradakiler öyle bir grup ki ideolojik falan yani hiç böyle şeyleri yok. Hepsi bir şekilde Trump'ı etkilemeye çalışan insanlar.
Şeyi tabii ilginç olacak bunlar siyasi şeyi de. Yani o iktisadi boyutu da ilginç olacak. İşte söylenen şu yani enflasyonun artma tehlikesi var. Şeyle arası tabii. İyi değil. Merkez Bankası başkanıyla iyi değil. Arası ve onu şu anda kovması mümkün değil. Bir sene daha mecburen çalışacak.
Bir ara Yellen vardı. O mu hala daha?
Yok.
Yok değil. Çok tanıdık bir ismi var. Yani başka birine de şey yapan. Evet. Şimdi aklıma gelmez. Yani o dolayısıyla şeyleri faizlerle bunun beklediği şekilde oynamayacak falan. Yani o iktisadi şeyi de var. İsterseniz fazla siyaset gitmeyelim. Siyasi gitmeyelim ama bu Avrupa'yı konuşuruz. Şeyden de bahsedeyim ben biraz. Sonra geliriz şeye TikTok'a. TikTok önemli. TikTok çağında yaşıyoruz. Sinemaya bir film geldi. Şu anda sanırım hali daha gösterimde. Nosferatu. Bu ilginç bir film. Efsanevi bir filmin aslında remake'i. Tekrardan çekimi.
Ben bu arada zili alayım. Eğer çok böyle ileri giderse filmin sonuna doğru anlatmaya meyilinize evet, durduracağım.
Evet. Yok konusunu anlatmayacağım.
Evet başlayın şimdi, Evren Bey.
Başlamadan şeyi söyleyeyim. Jerome Powell.
Evet Powell. Ben de evet, Powell bildiğimiz şey. Merkez ABD Merkez Bankası Başkanı. Dolayısıyla evet o faizleri yani şey yapmayabilir, indirmeyebilir enflasyon korkusundan falan filan. Ona tekrar sinemaya geçelim ekonomiden. Şimdi bu biliyor şey Sertaç'ın ilgisini çekecek. Vampir aslında. Bram Stoker 1898'de Dracula'yı yazdı. Hepimizin bildiği Dracula'yı. Evet. Bu Weimar Cumhuriyeti zamanında 1920'li yıllarda sinema uyarlandı. Hem siyah beyaz hem de sessiz sinema. Şimdi bu sinemaya uyarlanırken ismi Dracula olmadı. Çünkü bu telif hakları sebebiyle gayri resmi ve izinsiz bir uyarlamaydı. Dolayısıyla Dracula olacakken filmin ismi Nosferatu oldu. Nosferatu vampir doğan anlamına geliyormuş. Şeyin ismi de, söyleyin adına, Kont'un ismi de şey değil.
Dracula değil.
Kont, bak şimdi şey aklıma gelmedi Kont'un ismi. Dolayısıyla hem kitabın ismini değiştirdi hem de Kont'un ismini değiştirdi. Bu film tabii kült oldu. Özellikle belli başlı sahneleri. Sessiz dediğim gibi ve siyah beyaz. Robert Edgers, tekrar yorumlayan yönetmen. Bu adam genç olmasına rağmen son yıllarda çok parladı. Witch diye bir film yaptı. Kimilerine göre işte korku film janrasında yapılmış en iyi filmlerden biri. Sonra Lighthouse'u yaptı. Lighthouse çok güzeldi. Onu burada konuştuk daha önce. İki kişi bir adada bir deniz fenerini beklemek üzerine aylarca kimseyi görmez. Ve derlerdi ki iki erkek bir de fallik obje bir adada kalırsa hiç de iyi şeyler olmaz. Filmin şeyi oydu, sloganı oydu. O da çok etkileyici, güzel bir filmdi. Dolayısıyla bu adam kendini bu şeyde kanıtladı. Dönüp bunun şeyini yaptı. Remake'ini yaptı. Tabii şey artık renkli ve sesli olarak. Ben beğendim, çok beğendim. Özellikle sinematografisi çok etkileyiciydi. Biliyorsunuz Kont Dracula için işte Kazıklı Voyvoda'nın dan geldiği söylenir o efsanenin. Ve gidip Transilvanya'ya Kazıklı Voyvoda'nın kalesinde çekti. filmi. 2 saat 20 dakikalık bir film. Güzel bir film. Onu tavsiye ederim. Bir de sinemadan çıkmayan son şeye de değinelim. David Lynch abimizi kaybettik. Efsanevi, kült bir yönetmen. İkonik. Her şeyinden ikonik. Tabii o biraz şey gibiydi. Rönesans sanatçısı gibiydi. Çünkü biliyorsun aynı zamanda resim yapardı. Müzik yapardı aynı zamanda. Müzik,
senden duydum resim. Benim hava durumunu.
Evet, verildim. Son yıllarda bir de öyle bir title'ı vardı. Şey derlerdi. Ressam, müzisyen, film yapıcısı ve hava durumu sunucusu diye bir title eklediler. Yani o muhtemelen birçok şeyi değiştirdi David Lynch. Şimdi Twin Peaks dizisi yapıldığında şeye burun kıvrılırdı. Yani düşük bir sanat olarak görüldü televizyon. İşte sinemaydı asıl olan. Şimdi ise işte televizyon ikinci şeyini yaşıyor. Altın yıllarını yaşıyor ve artık ona sinemadan aşağı bir şey olarak bakılmıyor. Ama bu Twin Peaks yaptığında böyle bir şey yok. Yani bu internet üzerinde Netflix'tir, HBO bunların olmadığı bir zamanda Netflix şey gibi, Twin Peaks gibi.
80'lerdendir değil mi?
Evet. Çok absürt bir dizi yaptı. Gerilim, gizem ve superstition, böyle doğaüstü şeylerin de olduğu. Aslında o efsane oldu birçok ülkede. Bizim burada da gösterildi. Amerika'da, İngiltere'de. Onun sloganı şeydi. Laura Palmer'ı kim öldürdü? Aslında çok basit bir konusu vardı. Bir kasabada bir gün bir lise öğrencisi, çok popüler bir lise öğrencisi, arkadaşları tarafından çok sevilen, işte pompon kız, hiç okula gitmediği saatlerde çalışan, güzel bir kız, beğenilen falan bir kız ölü olarak bulunur Laura Palmer. Ve Cooper, ajan Cooper bu olayı araştırmak üzere bu kasabaya gider. Dave Cooper. Aslında bu kasaba çok izole, kırsal bir yer. David Lynch'in büyüklüğü de orada yani. Böyle çok garip olaylar, böyle çok büyük yerlerde olmayabilir, çok sıradan hiçbir şeyin olmadığını tahmin ettiğiniz bir yerde bile böyle şeyler olabilir. Tabii o Dave Cooper çok ilginç bir adamdı, kahveyi çok seven, şeylerini devamlı çalışanlarına bildiren ve orada David Lynch'in kendi de oynardı. O da Cooper'ı oynardı, tabii Cooper başka bir filme gönderme, bu şeyleri çok yapardı, filmlere gönderme falan. Bu efsane oldu, tabii biraz da şeydi, karanlıktı. Sonra çok merak ettiler işte kim öldürdü Laura Palmer'ı falan. Bir de film çekti Twin Peaks diye. Aradan 25 yıl geçtikten sonra televizyon altın çağını yaşarken 3 sene önce dönüp 25 yıl sonra Twin Peaks'in devamını çekti. Orada işler daha da sarpa sardı. Tabii absürt çünkü yaptığı şey ama yani kimilerine göre işte çok farklı okumalara açık. Daha çok belki de hepsi Laura Palmer'ın bir rüyasıydı ya da çıkabilecek. Çünkü rüya, gerçeklik. Bunlar şeyin çok ilgilendiği konularda. Hatta bir bölümünde nedir İtalyan asıllı aktres Monica Bellucci de oynar ve der ki işte rüyamda Monica Bellucci'yi gördüm. David Lynch anlatır bunu. Ama der rüyayı gören kimdi hatırlayamıyorum falan. Dolayısıyla yani çok üretken. Bu tabii televizyon Twin Peaks. Filmlerinin bazıları gerçekten kült. Lost Highway, Mulholland Drive. Mulholland Drive özellikle kimilerine göre, birçok eleştirmene göre son 50 yılın en iyi filmidir.
Yani birlikte gördük biz onu.
Mulholland Drive'ı birlikte izledik.
Bir böyle parantez açayım bari. Yani sen öyle güzel güzel
anlattın. Ne söyleyecek ama. Merak ederim şimdi.
Yani ölünün arkasından da güzel, kötü konuşulmaz ama. Başta bu Mulholland Drive olmak üzere.
Ki Mulholland Drive şeyi izlenmesi en kolaydı. Sadece şeyi zaman lineer akmaz orada. Yani başladığı aslında bitişi, başlangıcı falan. Bunlar kadar çok bilinen benim de çok sevdiğim şey var. Blue Velvet. Blue Velvet film noir'dır. Belki de en güzel film noir'lardan biridir. Onun dışında tabii işte başka çok kült olmuş filmleri de var. Herkesi beğenerek izlediği. Dolayısıyla David Lynch gibi biri aramızdan maalesef ayrıldı. Çok etkileri var. Dolayısıyla hayaleti bizi takip etmeye devam edecek, unutulacak bir kişi değil. Sinemayı burada kapatabiliriz sanırım ama.
Yok, benim de bir çift sözüm var. Yani toprağı bol olsun, ben özlemeyeceğim.
Evet. Şimdi arkadaşlar Amerika'dan, Avrupa'dan falan bahsediyorduk. Geçtiğimiz hafta içerisinde size ben bir screenshot attım. Bizim şu anda olduğumuz podcastımızın olduğu Island Talks kanalında bir aplikasyon var, bir uygulama var ve bu uygulamada bize destek olmak isteyen, yani bize derken Island Talks kanalına destek olmaya isteyenler
Buy me a coffee, bana bir kahve al gibi. Böyle işte 5 euro bir tane alırsan, 2 tane alırsan 10 euro. Böyle bir PayPal üstünden bir destek mekanizması var. Bugüne kadar da 3-5 kahve alınmıştır herhalde. Geçenlerde bir mesaj geldi ve bir 5 euroluk bir kahve destek yapıldı. Ve bununla birlikte şöyle de bir mesaj eşlik etti o desteği. Garip zamanlara bayılıyorum. İyi ki varsınız. Texas'tan selamlar. Duygu size bir kahve satın aldı diye. Buradan Amerika'ya, Texas'a, Duygu'ya çok teşekkür ediyoruz. Burada yani bir kahvenin 40 yıl hatırı var elbette ama bizim sesimizin Amerika'dan, Texas'tan dinleniyor olması ve bize böyle bir nazik jeste bulunması da bizi ayrıca mutlu etti. Sevgili Duygu, bize tekrar ulaş. Bize nasıl ulaştın, bizi nasıl öğrendin, nasıl... Yani rastgele mi bir şey dinlerken mi denk geldi? Gerçi bunu Evren'le de konuştuk. Bizle paylaş. Acaba bunu bir anket haline de getirebiliriz çeşitli mecralarda. Yani garip zamanlara ilk nasıl duydunuz?
Evet, onu ben yapmayı planlıyorum. Yani biri mi tavsiye etti, önünüze mi düştü, yapanları mı tanıyordunuz? O şekilde bir şey dinleyici profilimizi bir görelim. Dolayısıyla ben de tabii mutlu oldum.
Aynı şekilde
Texas'tan.
Teşekkür ediyoruz.
Evet, kendisine ayrıca teşekkür ediyoruz.
Bütün dinleyenlerimize
tabii teşekkür ki, tabii ediyoruz. Tabii ki, tabii ki. Herkese
çok iyi ki varlar onlar da.
Onun dışında...
Amerika'dan bahsederken işte TikTok'tan biraz önce konuştuk. Yani bu gerçekten garip zamanlarda yaşıyoruz. Amerika dünyanın, özgür dünyanın tırnak içerisinde lideriyken bir anda en absürt şeylerin liderliğini yapan bir ülke haline geldi. Şimdi TikTok'la ilgili hikayede şu bilen biliyordur herhalde. Aslında TikTok'un sahibi bir Çinli firma.
ByteDance.
Ve bu firmanın elde ettiği verileri Çin Komünist Partisi'ne verdiği iddia ediliyor. Ve dolayısıyla Amerikan hükümeti de kendilerinden bu mülkiyet konusunda bir şeyler yapmasını ve işte daha demokratik olmasını
yok,
falan
sat diyor.
Işte. Yani işte daha
en az %50'sini galiba. Sat, %50'sini Amerikalı
bir şirkete
satarsa.
Onlar da bunu kabul etmediler. Sonra mahkemeye gidildi. Senato'da bir karar alındı ve en son Biden bunu onayladı ve bu onay sonrasında karar devreye girmeden 2 saat önce TikTok biz artık yokuz dedi.
Yok, tekrar mahkemeye gittiler. Mahkeme sonucunda ve mahkeme dedi evet,
şu an itibariyle Amerika'da TikTok erişimi yok.
Sanırım erişim devam eder de şeyden kaldırdılar.
Uygulamalardan kaldırdılar. Ve bir de şeyle karşılaşıyorsunuz. İşte umarım Trump artık buna bir çözüm bulacak diye bir de mesaj vermişler. Göreceğiz tabii bu ne kadar olacak ama yani.
Oradaki ilginç detay daha önce de yani ilk başkanlık döneminde de Trump yasaklamak istemiş TikTok'u. Ama sonradan yumuşamış çünkü bu yeni seçim kampanyasında, yani üçüncü artık kampanyası olur yanılmıyorsam, gençleri kazanmasına yardımcı olduğunu düşünüyor TikTok'un. Ondan da böyle bir sempatisi var.
Bu arada Elon Musk da yorum yaptı bununla ilgili olarak. Diyor ki onun kapanmış olması benim şirketime belki fayda sağlayacak ama ben işte freedom of speech'e inanan bir insan olarak bunu doğru bulmuyordum. Ama şurası da bir gerçek diyor. Benim şeyim de Twitter'de Çin'de yasaklandı falan. Yani böyle hem nala hem mıha vuran bir açıklama yaptı yani.
Tabii Elon Musk abimizin büyük bir fabrikası var Çin'de. Tesla fabrikası var. Ve benim duyduğum kadarıyla da Çin otoriteleri Musk'la temasa geçmiş. Demişler bak Trump'la bir konuş, bizim işi bir hallet. Yani bu tabii yani şaka tarafı ama Trump'a, Musk üzerinden Trump'a ulaşmaya çalıştıkları söyleniyor.
Şimdi şeyle başladık. Yani seyahatle falan başladık. Var mı bu yıl, bu sene içerisinde belli seyahat planları birilerinizin, bir yerlere gitme ihtimali veya yani?
Biz yani geçen sefer son programda bahsettiydim. Limassol'da geçen yıl gittiydik. Bu sene de başında gittik. İşte geçtiğimiz hafta sonunu.
Bir kaçamak yaptınız.
Yani tabii ailece. O seyahat sayılmaz yani. Yurt içi diyeceksiniz seyahat. Yurt içi ama yani gerçekten evet, kafa dinlemek için iyiydi. Yani çocukları geride bıraktık ailece derken. Sadece eşimden ben gittik. İyi bir şeydi böyle dinlenme. Çok yorucuydu 2024'ün sonu.
Yani ben şeye gitmeyi planlarım. Polonya'ya hiç gitmedim. Ha. Yani bu yakın bir zamanda. Varşova veya Krakow'a.
Krakow'u çok söylerler.
Evet. Ben ya da ikisine de.
Ben Poznan'a gitmiştim yıllar yıllar önce. Çok gri bir şehirdi. Böyle Berlin'e daha yakın. Yani doğuda bir, yani tabii Polonya'nın batısında.
Yani yazda gitmekte fayda var. bu tür yerlere.
Yine Varşova'ya, yine kışta gittiğimde de böyle oldukça şeydi yani işte.
Varşova'ya gitmedim. Orada ben Roslava gittim. Breslau, Alman şeyiyle. Bu arada The Rest is History. Ben de bulaştım.
Bunu aslında YouTube'da da yayınlıyorlar.
Evet, evet.
Takipçileri de var onun üstünden. Dinlemeyenler için tarih seven dinleyicilerimize tavsiye ederiz iyi bir podcast. Ben bunu kesinlikle normal podcast kanallarında bulmuştum. Sonradan öğrendim bunların aynı zamanda YouTube üzerinden de yayın yaptıklarını.
Bir de şeyi fark ettim ben. Spotify artık video olarak da gösteriyor.
Tabii tabii. Bir süredir böyledir.
Yani ben yeni fark ettim işte şeyde dedim ya hafta sonu gittik. Gym'de koşarken önüme koydum. Bir baktım şey de geldi. Görüntü de geldi. Çok güzel yani görüntülü dinlemek daha da şey. Çok da böyle eli kolu oynayan şeyler abilerimiz.
Bu şeye bağlayacağım. TikTok ve Spotify'a da şeyden bahsedeyim bu. Biraz belki yine kuşaklara falan da gireriz. Bahsetmiştik geçen programda bu Sally Rooney. Son yeni kuşak. Yeni kuşak dediğimiz aslında 91 doğumlu bir kadın bu. Ve şu anda en fazla satanlardan biri romancı. Ben diğer kitaplarını okudum. Çok fazla giremedim dediydim. İşte normal insanların Netflix dizisinde yaptılar. Çok tutuldu falan. Yani ben ona da çok giremedim. Obama bir liste yayınladıydı işte Aralık'ta en sevdiğim kitaplar diye. O listede de vardı. Başka listelerde de vardı. Son kitabı Intermezzo konuşmuştuk. O satmıştık
evet,
şeyi.
Evet, evet.
Yarıladım ben Intermezzo'yu. Başka kitaplarla birlikte okuduğum için çok hızlı ilerleyemiyorum. Halen giremedim yani buna da. Yani iki tabii şey Sally Rooney İrlandalı. İki İrlandalı kardeşin hikayesini anlatır. Biri şey satrançı, diğeri avukat. Yaş farkları var. Araları çok iyi değil. Onların kendi aralarındaki ilişkileri, sevgililerine ilgili ilişkileri ve fonda da dünya tarihi. Ama yani çok tabii şey biraz numarası şey gibi bu kadının. Daha önce bir kısa öyküsünü de okuduydum. Mr. Bankcheck'ti onun ismi. Kendinden yaşça büyük bir adamla ilişki yaşayan genç bir kız anlatıldı. İşte o kıza devamlı hediyeler aldığı için. Artık bilmiyorum sugar dedi midir. Ama anladım o kadar da yaşlı bir adam değildi. Yani böyle biraz şeyleri kontrastları ele alır. Normal insanda da sınıf şeyini ele aldıydı. Zengin bir kız lise öğrencisiyle işçi sınıfından gelen bir erkeğin ilişkisi. Burada da biraz tersine çevirdi onu Intermezzo'da. Bu kardeşlerden bir tanesi kendinden yaşça büyük bir kadınla işte bir ilişkiye giriyor. Biraz anladığım numarası onun gibi. Öyle yani bir araya gelinmeyecek sınıf farklılıkları, yaş farklılıkları. Onları anlatıyor ama yani gerçekten niçin bu kadar sevildiğini ben...
okuyorum anlıyorum.
Okuyorum. jenerasyon olay olduğunu sanmıyorum. Yani ben takip etmeye çalışırım. Hatta bu dedim ya size gençler şeyi çok okur, mangayı. Ben manga da okurum. Hem onları anlayabilmek açısından hem de ben de keyif aldığım için. Yani onlarda bir sıkıntı yok ama Sally Rooney ablamızla dediğim gibi ama kitabın yarısındayım. Belki gelecek programda bitirince derim ki ansızın yarıdan sonra
açıldı.
Müthiş bir roman oldu.
Şeyi sorayım. Yüzyıllık Yalnızlığı izlediniz mi?
Yok izlemedim.
Ben başladım. 5-6 bölüm falan izledim.
8 zaten. 8 bölüm.
Evet evet yani sonuna gelmedim galiba sonuncu.
Ama mini dizi mi yoksa diğer sezonlarda yapılacak mı daha sonra?
Yani ben de onu soracaktım. Emin değilim yani.
Yani ben kitap yıllar önce okudum. Kuşak kuşak giderdi ama kaç kuşaktı şimdi hatırlamam. Onun oğlu, onun kızı, torunu falan evet, giderdi. Evet. Ama ne kadar giderdi? Ben çok eskiden okudum o kitabı hatırlamam. Yani diziyi de izlemeli.
Bence devam edecek. Çünkü eğer 8 bölümse ben sonuna yaklaştım. Hala daha İlk kuşaklardan bahseder. Yani dolayısıyla muhtemelen devamı gelecek. Yani ben okumuştum kitabı. Hatırlamıyorum kaç detay. Az çok hatırlıyorum daha doğrusu. Bence daha devam edecek. Çünkü bitmiş olma ihtimali.
Beğendin mi sen? gördüğüm.
Yani beğendim. Şeyi de yansıtır. Şey de kitabı da böyle biraz yorucuydu hatırlarım. Yani kuşaklar değişir, karakterler değişir, yeni karakterler girer. Tam karaktere alışırsınız, yeni bir karakter başlar tekrar
falan. Bir de bu adam biliyorsunuz şey tarzının en önemli temsilcilerden biri büyülü gerçeklik. Yani gerçekliğin içerisinde bazı sıradışı şeyler de olur. Diziyi izleyen biri kimdi hatırlamam bana şey dedi. O kısmını biraz bastırdılar.
Doğrudur,
daha gerçekçi bir şey yaptılar. Dizi yaptılar. Yani olağanüstü olaylar o kadar fazla on plana çıkmaz.
Var gibisine. Aslında. Ki, yani spoiler da vereyim istemem ama.
O mesela yürüyen torba mesela kemik torbası falan.
Ha öyle bir iki ilginç şey var. Evet. Oğullarından bir tanesi ileriyi görür falan.
İşte,
gözleri
tamam
açık.
Tamam işte o büyülü gerçek.
Doğar falan. Yani tamam. Var yani şey ha. Değil.
Tamamen sildi demiyorlar da kitaba göre azalttı abi, diyorlar.
Bilemiyorum tabii. Ben kitabı okumadım.
Diziyi izlemediğim için ben de bir şey diyemem. Kitabı da çok eskiden okudum.
Buralarda bir yerlerde galiba. Neyse siz devam edin.
Dolayısıyla evet.
Hızlı bir göz at bari bakalım.
Yani bir noktada ben de izlemeyi düşünürüm ama yani Marquez benim asla favori yazarlarından biri de olmadı. Tabii çok büyük bir yazar. Haddimizde değil adama çamur atmak ama yani benim çok sevdiğim bir yazar hiçbir zaman olmadı.
Abi ben biraz önce David Lynch'e attım, rahat ol yani.
Evet, David abimizi tekrar saygıyla anıyoruz. Bu benim yani muhtemelen en sevdiğim yazar yazar derim yönetmenlerden biri David Lynch. Hatta Alfred Hitchcock olmasa diyebilirim ki David Lynch'tir bir numara ama galiba benim en sevdiğim yönetmen illa bir en sevdiğim diyeceksek Alfred Hitchcock'tu. Bu şeye geri dönecek olursak diziye. Bir de şey dizi önerisi yapayım ben. Tabii şeyi de muhakkak izlesinler. Ben de daha izlemedim.
Ben tavsiye ederim yani.
İşte Sertaç da beğendi. Güzel. Kemal da izliyor. Ben de bir noktada onu izleyeceğim. Onu tavsiye ederiz. Benim tavsiye edeceğim de David Lynch dedik. Onun filmleri ve dizileri gibi absürt bir dizi var. Severance diye. İlk sezonu çok çok beğenildiydi. Dün itibariyle ikinci sezonu başladı ama bu bir Apple dizisi olduğu için bizim tabii işte Netflix ulaşımımız olan şeylerden izlemek mümkün değil. Bunu artık internetten izleyebilir dinleyicilerimiz. İkinci sezon çıkar çıkmaz daha yayınlanmadan bölümleri eleştirmenlere gönderdiler. Eleştirmenler inanılmaz beğendi. Muhtemelen Rotten Tomatoes'da hiçbir dizi bu kadar yüksek rating almadıydı. İlk bölümünü ben izledim, çok beğendim. Dediğim gibi böyle absürt, distopik, gizem, bu tarzı seven, suspense, bu tarzı sevenlere şiddetle tavsiye ederim Severance'ı.
Evet arkadaşlar, yani format oturdu programımız. Yıllar içerisinde Evren hep söylüyor, bunu da konuşmuştuk işte. Hem devamlı bir arayış içerisindeyiz ama devam eden, kendiliğinden süre gelen şeyler de var program içerisinde. Hepimizin hayatının da bir parçası oldu gerçekten. Yani orada burada yolda belde işte ortamlarda karşılaştığım birçok insan bana programınızı dinliyorum diyor. Bu da tabii hepimizi memnun ediyor.
Son derece.
Duyduğum zaman. Tabii bu vesileyle tekrar hatırlatalım. Ocak 2025'teyiz. Biz işte 7 Ocak 2014'te başlamışız programa. 11 yıl oldu. 11 yıldır hayatımızın bir parçası. Umarım uzun yıllarda devam ederiz. Elbette ki dinlenmek bizi mutlu ediyor. Bunun için yapıyoruz. Ama biraz da kendimiz için yapıyoruz. Bunu da hep söylüyoruz. Geçmişte konuklarımız da olmuştu. Yakın zamanda Murat Menteş'i, Derviş Saimi, Şebnem İşigüzel'i de konuk aldık. Işık Kitabevi etkinlikleri çerçevesinde. Umarım belki bu yıl içerisinde de başka konuklarımız da olur. İlk zamanlar çevremizden arkadaşlar da konuk olurdu.
Evet.
Belki onu da tekrar düşünebiliriz. Zaman zaman da söylüyorlar. Örneğin Hanife diye bir arkadaşımız var. Yıllar önce konuk olmuştu. 11 yıl olduğuna inanamıyorum diyor. O da ilk yılki konuklarımızdan biriydi. Belki de hani bunları da birazcık yeniden düşünebiliriz. Bu vesileyle de 35 dakikayı doldurduk. Belki yılın ilk programında böyle yavaş yavaş bağlarız. Ne dersiniz?
Bağlayalım. Bir de gelecek programlarda belli başlı mefhumlar üzerinden, kavramlar üzerinden de gidelim. Onu da feedback de almıştık. Yani belli başlı şeyleri konuşmuştuk işte. Yani sevgi, aşk, Sertaç'ın özellikle bahusuz sevdiği konular. Onları konuşmuştuk. Spiritüelliği konuştuk biliyorsunuz. Onunla ilgili çok müspet geri dönüşler aldı.
Teoman'ı konuştuk. Kendi başına bir konu.
Evet. Bu defaya da umut konusunu, mefhumunu, kavramını ele alalım.
İlk konuklarımızdandı.
Evet, o da ilk konuklarımızdan ama tabii şey tabii bu bu defa kavram olarak
ele alalım. Evrene yolluyoruz enerjiyi dediğimizde nasıl ki başka bir evrenden bahsediyorsak.
Onu ben konuşmak isterim. Farklı farklı şeylerinden, boyutlarından ele alabiliriz.
Ben biraz şey konuşmak isterim ya. Yine konulardan
olur,
bir tanesi.
Olur, başka kibir. Konular alırız tabii. Kibiri de konuşalım. O da kibir. Güzel. Tamam, işte iki tane belirledik. Umut nasıl? Ve kibir. Güzel, iki tane belirledik. Ve siz de düşünün, yani dinleyicilerimiz de düşünsün. Ben onu şeyden de, sosyal medyadan da soracağım. Biraz da böyle kavramlar üzerine gidebiliriz. İşte bu programda umut kavramını, bu programda kibir kavramını, bu programda sevgi kavramını, bu programda haset kavramını. Böyle kavramlar üzerinden de gideriz. İyi olur.
Evet. Üçü beşi artık ödeyen kimse onları da...
Dolayısıyla gelecek programda... Ya
bu 3-5 atsın ortaya değinip sert açın ifadesidir ya. Güle. Sorry, pardon öyle.
Gelecek programda öyleyse kibir ya da umudu konuşmak üzere yine sizi davet ediyoruz programımıza. Bunu söyleyerek kapayalım.
Senenin ilk programını.
Evet, senenin ilk programını bağlayalım.
Bir sonraki programda görüşmek üzere diyelim.
Hoşçakalın.
Hoşçakalın.
The first trilingual podcast station of Cyprus. Island Talks. Open. Diverse, free.